Ayrım 6. İran Mektupları, Montesquieu, sayfa 52, 28. Mektup, Rika'dan A'ya. Paris'te her gün olan normal bir olay olmasına karşın, dün çok tuhaf bir şey gördüm. Tüm insanlar akşama doğru bir araya geliyor ve adına komedi dendiğini işittiğim bir tür sahne oyunu oynanıyor. İsmi tiyatro olan bir sekide icra ediliyor bu oyun. Loca diye adlandırılan iki taraftaki küçük odalarda erkek ve kadınlar bizim İran'da yapıldığı gibi sessiz sahneleri ortaya koyuyorlar. Burada derdini anlatan bir kadın sevgili var. Diğer tarafta ise kendine aynı şekilde bakan sevgilisini gözleriyle yiyen daha ihtiraslı diğer bir bayan aşık söz konusu. Bütün tutkular yüzlerde okunmakta ve bu oyun sessiz olmasına sessiz ama ondan daha canlı ve daha belagatlı olanı da insanın aklına gelmiyor. Orada aktrislerin vücutları yarım görünür ve kollarını saklamak için genellikle gösterişsiz kürkleri vardır onların. Aşağıda ayakta duran bir grup insan tiyatronun üstünde bulunanlarla alay ederler ve yüksekte bulunan insanlar ise sıraları gelince aşağıdakilerle kafa bulurlar. Fakat en çok zahmet çekenler yaşları biraz ilerlemiş olup yorgunluğa dayanamayan bazı insanlardır. Bu insanlar her tarafta olmak zorunda. Sadece kendilerinin tanıdığı yerlerden geçerler. Şaşırtıcı bir maharetle bir kattan diğerine çıkarırlar. Onlar yukarıda, aşağıda, bütün localardadırlar. Adeta oradan oraya sıçrarlar, gözden kaybolurlar ve bir anda yeniden ortaya çıkarlar. Sık sık sahneyi terk ederler ve diğer bir sahnede oynamaya giderler. Onlardan bazılarının bir mucizeyle destek istemeden yürüdüklerini ve diğerleri gibi gittiklerini bile görürsünüz. Sonunda özel bir komedinin oynandığı salonlara gidilir. Reveranslarla işe başlanıp öpüşüp kucaklaşmalarla devam edilir. En basit bir tanışma bir adama diğerini susturma hakkı tanımaktadır. Sanki her yer sevecenlik esinliyor. Orada prenseslerin aslında hiç zalim olmadıkları söylenmekte ve oldukça yabani oldukları, günün 2 ya da 3 saati istisna tutulursa zamanın geri kalanında uysal oldukları ve bunun da onları rahatça serbest bırakan bir sarhoşluk olduğu söylenebilir. Sana burada anlattığım her şey hemen hemen aynı şekilde adı opera olan diğer bir yerde de meydana gelmektedir. Tek farklılık birinde konuşuluyor, diğerinde şarkı söyleniyor. Dostlarımdan biri, geçenlerde baş aktrislerden birinin soyunduğu locaya beni götürdü. Bu aktrisle o kadar samimi olduk ki, ertesi gün ondan aşağıdaki mektubu aldım. Bayım, ben dünyanın en bedbaht kızıyım. Operanın en erdemli aktristi oldum her zaman. 7 ya da 8 ay oluyor, dün beni gördüğünüz locadaydım. Azize Diana kılığına giriyordum ki, genç bir papaz yanıma geldi ve beyaz elbisemi, baş örtümü ve göz bandımı hiçe sayarak beni ifal etti. Bu birliktelikte benden beklenenden fazlasını boşu boşuna yaptım. O ise gülmeye başladı ve beni çok acemi bulduğunu söyledi. Bu arada o kadar şişmanladım ki artık tiyatroda görünmeye bile cesaret edemiyordum. Çünkü şeref konusunda tuhaf bir titizliğim vardı ve iyi huylu bir kızın erdemini yok etmenin utangaçlığını gidermekten daha kolay olduğunu savunuyordum. Benimle evleneceğine söz vermeseydi, siz de takdir edersiniz ki bu titizliğim onun amacına ulaşmasına asla olanak tanımazdı. Böylesine meşru bir neden, küçük bayağı formaliteler üzerinde durmamama ve bitirmek zorunda olduğum yerden yeniden başlamama neden oldu. Madem ki onun sadakatsizliği beni rencide etti, söz aramızda kalsın ama oyalanacağım bir şeylerin bana pek verilmediği operada artık yaşamak istemiyorum. Zira yaşımın ilerlediği ve cazibemi de kaybettiğim şu günlerde şimdiye kadar hep aynı olan gelirim giderek azalmakta. Ülkenizde bir dansöze oldukça önem verildiğini ardınızdan gelen adamdan öğrendim ve İsfahan'da olsaydım şansım hemen açılırmış. Beni himayeniz altına almaya ve ülkenize götürmeye lütfederseniz, erdem ve hareketleriyle sizin yardımlarınıza layık olacak bir kıza iyilik yapma hayrını işlemiş olursunuz. Paris, 2 Şevval, Ocak 1712. 29. Mektup, Rika'dan İzmir'deki İbben'e. Papa Hristiyanların başıdır. Alışkanlık üzere göklere çıkarılan bu kişi herkesin sevdiği yaşlı bir insandır. Eskiden prensler bile ondan çok korkarmış. Çünkü bizim yüce sultanlarımız İrimette ve Gürcistan krallarını nasıl tahttan indiriyorlarsa, papa da prensleri aynı kolaylıkla tahttan indiriyordu. Fakat ondan artık korkulmuyor. İlk Hristiyanlardan Saint Pierre denilen birinin varisi olduğunu söylemekte ve bu ise oldukça zengin bir verasettir. Çünkü tükenmez hazineleri ve egemenliği altında büyük bir ülkesi var. Papazlar ona bağlı hukuk adamları olup onun buyruğu altında oldukça farklı iki görevleri vardır. Bir araya geldiklerinde onun gibi dini konuları hazırlarlar. Yalnız kaldıklarında ise kanunları uygulamaktan başka görevleri yoktur. Senin de bildiğin gibi Hristiyanlıkta oldukça zor birçok görev var ve bu görevleri yerine getirmenin onlardan muaf tutan papazları elde etmekten daha kolay olduğuna inanıldığı için papazların yaptığı bu iş amme hizmeti olarak görülmüştür. Öyle bir durum ortaya çıkmış ki oruç tutmak istemediğinizde, evlilik formalitelerini yerine getirmek istemediğinizde, verdiğiniz sözü tutmaya niyetiniz olmadığında, kanunların yasağına karşın evlenmeyi arzuladığınızda, hatta bazen yemininizi bozmak istediğinizde, tüm bunlardan sizi anında muaf tutacak papaza ya da papaya gidersiniz. Papazlar kendi kafalarından dini meseleleri ortaya koymazlar. Dinle ilgili binlerce yeni sorunları kendi aralarında tartışan çoğunluğunu bizim dervişlere benzeyen insanların oluşturduğu sayısız din adamı vardır. Bu insanların aralarında uzun süre tartışmalara olanak tanınır ve bu mücadele bir karar çıkıncaya kadar devam eder. Ayrıca seni temin ederim ki İsa'nın hüküm sürdüğü dönemdeki kadar sivil savaş hiçbir hükümranlıkta olmamıştır. Herhangi yeni bir öneri ortaya atanlara ilkin sapkın deniyordu. Her sapkınlığın bir ismi olup o sapkınlığa düşen insanlar o adla alaylı bir şekilde anılırdı. Fakat zorla sapkın olunmamaktadır. İhtilafı yarı yarıya benimsemekten ve sapkınlıkla suçlayan kişilere ayrıcılık yapmaktan başka yapacak bir şey yok. Ve makul olsun ya da olmasın, ayrıcılık bir insanı kar gibi kusursuz yapar. Ve o adam ortodoks olarak adlandırılabilir. Sana anlattıklarım Fransa ve Almanya için güzel bir şeydir. Zira İspanya ve Portekiz'de şakadan hiç anlamayan ve insanı bir saman gibi bir anda yakan din adamları var. Bu insanların eline düşen kişi elinde küçük odun parçalarından oluşan bir tesbihle Tanrı'ya devamlı dua eden, iki kurdelalı iki örtü parçasını üstüne örten ve bazen de Galiçe adındaki taşrada bulunan insansa ne mutlu ona. Diğerlerinin vay haline. Ortodoks olduğuna bir putperest gibi yemin ettiğinde onun özellikleri hiç göz önünde tutulmadan sapkın diye yakılabilmekte. Farklı olduğunu ileri sürsün boşu boşuna. Hiçbir farklılık yok. Onu dinlemek kimsenin aklına bile gelmeden çoktan kül olup yok olmakta. Diğer hakemler suçlunun masum olduğunu düşünürlerken Engizisyon papazları onların suçlu olduğuna devamlı inanırlar. Kuşkuya düşüldüğünde kesin kanıtlar bulma yönünde karar vermeyi ilke edinmişlerdir bu papazlar. Dıştan bakıldığında insanların kötü olduğuna inandıklarından böyle bir yolu takip ederler. Fakat diğer taraftan bu insanlar hakkında öyle iyi bir düşünceye sahipler ki onların yalan söyleyebileceklerine asla inanmazlar. Çünkü mazlumun azılı düşmanlarının, hayat kadınlarının ve kirli işler çeviren insanların şahitliğine başvururlar. Yanmalarını kolaylaştıracak kükürtlü gömlek giydirilen mahkumlara veciz bir şekilde iltifat ederler ve onları bu kadar kötü giyinmiş görmekten canlarının sıkıldığını, yumuşak huylu olduklarını, kandan nefret ettiklerini ve onları mahkum ettikleri için çok üzüldüklerini onlara söylerler. Fakat sakinleşmek için de bu zavallı insanların tüm mallarını el koyarak kendi menfaatleri için kullanırlar. Peygamberlerin çocuklarının bulunduğu toprak ne kutsal topraktır. Böyle üzücü olaylar orada görülmez. İranlılar Müslümanların en hoşgörülüleridir. Meleklerin o topraklara getirmiş olduğu kutsal din kendi gerçekleriyle kendi kendini savunur. Varlığını sürdürmesi için böyle korkunç önlemlere ihtiyacı hiç yoktur bu dinin. Paris, 4 Şevval 1712. 30. mektup. Rika'dan İzmir'deki aynı kişiye. Parislilerin aşırılığa varan bir merak huyları var. Paris'e ulaştığımda kendimi sanki gökten inmiş gibi gördüm. Yaşlılar, erkekler, kadınlar, çocuklar, herkes beni görmek istiyordu. Dışarı çıksam herkes pencerelere koşuyordu. Tüliyer sarayına gittiğimde bir çemberin hemen etrafımı çevirdiğini görüyordum. Etrafımı çeviren kadınlar adeta bin renkli gökkuşağı oluşturuyorlardı. Tiyatroya gitsem yüzüme çevrilmiş yüzlerce dürbünü hemen görüyordum. Hasılı kelam, hiçbir insana benim kadar bakılmamıştır. Odalarından hiç çıkmamış insanların kendi aralarında şöyle dediklerini işittiğimde zaman zaman gülüyordum. Onun tam bir İranlı edası olduğunu kabul etmek gerekir. Çok güzel bir şey. Her tarafta çizilmiş resimlerimi görüyordum. Bütün mağazalarda ve tüm bacaların üstünde kendimi çoğaltılmış olarak görüyordum. Beni tam olarak görememekten o kadar çok korkuluyordu ki. Bu kadar şan ve şöhrete dayanmak çok zor bir şey. Kendimi de tuhaf ve nadir bir adam olarak görmüyordum. Ve her ne kadar kendim hakkında iyi bir düşünceye sahipsem de kimsenin beni tanımadığı büyük bir şehrin rahatını bozabileceğim aklımın ucundan bile geçmemişti. Dış görünüşümde hayranlık duyulacak bir şey kalıp kalmayacağını görmek için İranlı kıyafetimi çıkarıp Avrupalılar gibi giyinmeye karar verdim. Böyle bir girişim ne kadar değerim olduğunu bana öğretti. Yabancılara ait hiçbir emaresi kalmayan ben gerçek değerimi gördüm. Halkın benim üzerimdeki itibar ve dikkatini bir anda yok eden terzimden şikayetçi olmaya hakkım var. Çünkü Avrupalılar gibi giyindiğim süre boyunca insanların gözünde adeta bir hiçtim. Bazen bir saat boyunca arkadaşlar arasında oluyordum da kimse bana bakmıyor ve ağzımı açma fırsatı verilmiyordu. Fakat birisi benim İranlı olduğumu arkadaşından tesadüfen öğrendiğinde etrafımda anında homurdanmalar işitiyordum. "Aa, bey İranlı mı? Bu mükemmel bir şey. İranlı olmak nasıl bir şey?" Paris, 6 Şevval 1712. 31. mektup. Redi'den Paris'teki Özbek'e. Şu anda Venedik'teyim sevgili Özbek. Dünyanın bütün şehirlerini görürsünüz de Venedik'e gelince şaşırıp kalırsınız. Şehrin, kulelerin ve ibadethanelerin suyun altından çıktığını görünce ve balıkların bulunması gereken yerde sayısız insanı bulunca sürekli şaşkınlık içinde olursunuz. Fakat bu dinsiz şehir, dünyanın en kıymetli hazinesi olan kaynak suyundan yoksun, usulüne uygun abdest almak burada imkansız. Böylesi bir durumdan Peygamberimiz tiksinirdi ve oraya cennetten ancak öfkeyle bakıyordur. Kaynak suyu problemi olmasaydı, her gün yeni bir şeyler öğrendiğim Venedik gibi bir şehirde yaşamaktan zevk alacaktım. Ticaretin, prenslerin, menfaatlerinin ve hükümetlerin şeklinin gizemlerini öğreniyorum. Avrupalıların batıl inançlarından haberdar olmaktan bile kendimi mahrum etmiyorum. Kendimi tıbba, fiziğe ve astronomiye veriyorum. Sanatları inceliyorum. Uzun sözün kısası, memleketimde gözlerimi kaplayan bulutlardan sıyrılıp çıkıyorum. Venedik, 16 Şevval 1712. 32. mektup. Rika'dan A'ya. Hemen hemen 300 kişinin yavan bir şekilde barındığı bir binaya geçenlerde gittim. Ziyaretimi bir çırpıda yaptım. Çünkü kilise ve benzeri binalar görülmeye değmiyordu. Evde bulunanlar oldukça keyifliydi. Onlardan çoğu benim hiç tanımadığım kağıt ya da hiç bilmediğim diğer oyunları oynuyordu. Tam ben çıkıyordum ki onlardan biri de çıkıyordu ve Paris'in en uzak mahallesi olan Maris'in yolunu sorduğumu işitince bana şöyle dedi: "Ben oraya gidiyorum, sizi götüreyim, beni izleyin." Gayet rahat bir şekilde beni oraya götürdü. Bütün güçlükleri benim için giderdi ve karuselerin ve diğer arabaların bana zarar vermesini ustaca önledi. Merakıma yenik düştüğümde tam oraya ulaşmak üzereydik. "Dostum, sizin kim olduğunuzu öğrenemeyecek miyim?" diye ona sordum. "Ben körüm bayım," diye bana cevap verdi. "Siz nasıl kör olursunuz?" dedim ve "bizimle kağıt oynayan dürüst adama bizi götürmesi için rica etmediniz mi?" dedim. O da kör diye yanıtladı. "Biz 300 kör, 400 yıldan beri benimle karşılaştığınız evde bulunmaktayız. Fakat şimdi sizden ayrılmam gerek. İşte bana sorduğunuz cadde. Ben kalabalığa karışacağım, şu kiliseye gireceğim ve sizi temin ederim ki orada insanların kafasını o kadar çok karıştıracağım ki onlar benimkini karıştırmaya fırsat bile bulamayacaklar. Paris, 17 Şevval 1712. 33. mektup, Özbek'ten Venedik'teki Redi'ye. Vergiler yüzünden içki Paris'te o kadar pahalı ki içki içmeyi yasaklayan ilahi kitap Kur'an'ın emirlerinin bu vesileyle burada uygulandığını söyleyesi geliyor insanın. Bu içeceğin kötü sonuçlarını düşündüğümde onu doğanın insanlara vermiş olduğu en berbat hediye olarak görmekten kendimi alıkoyamıyorum. Hükümdarlarımızın yaşam ve ünlerine gölge düşüren bir şey varsa o da yeme ve içmedeki ölçüsüzlükleridir. Bu onların adaletsizlik ve zulümlerinin zehirli kaynağıdır. İnsanların zoruna da gitse sana şunu söyleyeceğim. Kur'an prenslerimize içkiyi yasaklamasına karşın onlar içkiyi insanlıktan çıkacak derecede çok tüketiyorlar. Hristiyan prenslerinin içki kullanmaları aksine serbesttir ve onlar içki içtiğinde hiçbir suç işledikleri görülmemiştir. Çelişki insanın zaten kendisindedir. Müstehcen bir sefaatte kurallara ateşli bir şekilde isyan ederiz ve böylesi bir durumda bizi daha adil kılmak için yapılmış kanun çoğu kez bizi daha suçlu bir duruma sokmaktan başka bir işe yaramaz. Aklı yok eden bu içeceğin kullanımını onamamakla birlikte ruhu neşelendiren içecekleri de kınamıyorum. En tehlikeli hastalıklara karşı gösterdikleri özenle doğullar can sıkıntısına da çareler aramayı akıl etmişlerdir. Bir Avrupalının başına herhangi bir felaket geldiğinde Seneca ismindeki filozofun eserlerini okumaktan başka bir çare düşünemez. Fakat onlardan daha duyarlı ve doğadaki nesnelerin mahiyetini daha iyi bilen Asyalılar ise insanı neşeli kılabilen ve acılarını çekilebilir hale getiren içecekleri içerler. Acının gerekliliğini, ilaçların nafile oluşunu, kaderin kaçınılmazlığını, Tanrı'nın yazdığına boyun eğmenin gerekliliğini ve insanlığın felaketini dile getirip bunlarla teselli bulmaktan daha acınacak bir şey olmasa gerek. Bu, İnsanın sefil doğduğu zannıyla bir acıyı hafifletme gülünçlüğüne düşmektir. Böyle durumlarda aklı düşüncelerden arındırıp insana düşünen bir varlık yerine duyarlı bir varlık olarak muamele etmek daha doğru olur. Vücutla bir bütün olan ruh bu konuda sürekli ezilmektedir. Kan deveranı çok yavaşça, düşünceler yeterince temiz ve yeterli sayıda değilse bitkinliğe ve kedere duçar oluruz. Fakat vücudumuzun bu durumunu düzeltebilecek içecekler içersek, ruhumuz kendisini neşelendiren duygulara kapılacak ve mekanizmasının yeniden yaşama dönerek hareket ettiğini görmekten zevk alacaktır. Paris, 25 Zilkade, Ocak 1713. 34. Mektup, Özbek'ten İzmir'deki İbben'e. İranlı kadınlar Fransız hemcinslerinden daha güzeldir. Fakat Fransalı kadınlarsa daha hoşturlar. Fransız hatunlarını sevmemek, İranlı hatunlardan hoşlanmamak zor bir şey. Acem kadınları daha sevecen ve daha mütevazi, diğerleri ise daha neşeli ve daha keyiflidir. Soyu İran'da böylesine güzel kılan, kadınların orada sürdüğü düzenli hayattır. Onlar ne kumar oynarlar ne de geceyi uyanık geçirirler. Asla içki içmezler. Ve sarhoş olup kendilerini ortalığa hemen hemen hiç atmazlar. Sarayın zevkten daha çok sağlık için yapıldığını itiraf etmek gerekir. İran'daki erkekler de Fransa'dakiler kadar neşeli değiller. Burada her durum ve her şartta bulduğum düşünce özgürlüğüne ve memnuniyet havasına İran'da rastlamak hiç mümkün değil. Asyalıların bu ciddiyeti biraz da aralarındaki ilişkiden ileri gelmektedir. Ancak bir tören olacak da birbirlerini görecekler. Avrupa'da yaşamın tadı tuzu olan kalplerin tatlı bağı dostluktan hemen hemen habersizdir Asyalılar. Dostluğu buldukları tek yer olan evlerine çekilmekle geçer ömürleri. Öyle ki her ailenin tek başına varlığını sürdürdüğü söyleyesi geliyor insanın. Bu konuda sohbet ettiğim bir Avrupalı adam bana şöyle dedi. Kalbi ve ruhu devamlı olarak alçak durumunu hisseden kölelerle yaşamak zorunda olmanız sizin adetlerinizden beni en çok şaşırtanıdır. Bu alçak insanlar tabiattan gelen erdem duygularını sizde zayıflatırlar ve size tebelleş oldukları çocukluğunuzdan beri bu duyguları yok ederler. Artık ön yargılardan kurtulup kötü adetlerinizi bir kenara atın. Şerefli, bir başkasının karılarına göz kulak olmaktan ibaret olan ve insanlar arasında en alçak görevi yürüttüğü için gururlanan zavallı birinin tek erdemi olan sadakatinde imrenme, kıskançlık ve ümitsizlik olan bu zavallı insanın müsveddesi olduğu kadın ve erkek cinsiyetinden öc almak için yanıp tutuşan ama bu cinsiyetlerden en zayıfını üzebilme pahasına en güçlüsü tarafından ezilmeye razı olan bir insanın kusurlu oluşu, çirkinliği ve biçimsizliğinden başka bir şeyi olmayan ve sayılmaya layık olmadığı için saygıdan yoksun bir yaratığın, nihayet bağlı olduğu kapıya, bu kapıyı tutan zıvana ve kilitlerden daha sıkıca mıhlanmış bir varlık olup, kıskanç efendisinin emriyle bütün alçaklıklara başvurarak icra ettiği alçak mesleğindeki 50 yılı ile övünen bir insanın verdiği eğitimden ne beklenir ki? Paris, 14 Zilhice Şubat 1713. 6. ayrımın sonu. Sayfa 62.